Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraberiz bir Çınaraltı programında. Ve bu beraberlikten dolayı elbette mutluyuz. Ancak programımızı açmadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçen arkadaşlarımız adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlamak istiyor ve programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman bugünkü kulelinin bulunduğu yer ve sırtlar bir koruluktu. Papaz koruluğu denirdi buraya. Bu koruluğun içinde bir manastır ve papazların kalmasına mahsus binalar vardı. Sultan II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim zamanlarında koruluğun vadi kısmında ve ekilmeye müsait olan yerlerinde saray için muhtelif bostanlar, sebze ve çiçekler yetiştirilmeye başlanmıştı. Hatta Yavuz Sultan Selim zamanında bostancılar ve bostancıbaşılar için bazı binalar yapılmıştı. Bunlara bostancıbaşı odaları deniyordu. Evliya Çelebi'nin ifadelerinden anladığımıza göre Kanuni Sultan Süleyman burada bostancıbaşı odalarından başka bir de her katında fıskiyeler bulunan birkaç katlı müzeyyen bir kasır yaptırmıştı. Sultan 3. Ahmet zamanında Kuleli civarının has bahçe olarak kullanıldığı Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın damadı Kaymak Mustafa Paşa'nın sahildeki camiyi yaptırdığını biliyoruz. Has bahçe padişaha ait bahçe demektir. Sultan 2. Mahmut zamanında bugünkü Kuleli Askeri Lisesi'nin olduğu binanın bulunduğu yer Nikola ve Atanaş adlı iki Rum vatandaştan satın alınmıştır. Ve buraya ilk defa 1828 yılında ahşap bir süvari kışlası yapılmıştır. Bahsedilen yerin Sultan II. Mahmut tarafından satın alınmış olduğu, o zamana kadar buranın boş olduğunu, bina bulunmadığını bize göstermektedir. Bu Sultan Abdülhamid, Sultan II. Mahmud'un yaptırmış olduğu süvari kışlası tek katlıydı değerli dinleyiciler. 1828 ve 1837 yılları arasında kışla olarak kullanıldı burası. 1837 ve 39 yılları arasında karantina ve tahaffushane olarak kullanıldı. 1839 yılında tekrar süvari alayına devredildi. Sultan Mecid zamanında ve 1842 yılında içinde oturulmayacak kadar haraptı burası. Süvari alayı Fenerbahçe kışlasına taşındıktan sonra 1798 kese akça sarf edilerek burası tamir edildi 1843 yılında. Ve süvari alayı tekrar buraya taşındı. Fakat bina 1844'te tamamen yandı. Yerine 1848 yılında yarısı ahşap, yarısı kârgir ve iki katlı olarak yeniden bina yapıldı. Bu bina kuleli olarak yapılmıştı ve ismine de kuleli kışla denmişti. Okulda mevcut kitabelerden anlaşıldığına göre Sultan Mecid yalnız kışlayı değil, bir hastane ve bir de manej binası ilave ederek kışla sitesini genişletmiştir. 1846'da buraya su getirilmiştir. 1848 yılında arka cephedeki ahırlar üzerine subaylar için çalışma ve yatma odalarıyla padişah için de bir oda, Daire-i Humayun ilave edilmiştir. Böylece bugünkü okul sitesinin çatısı atılmış oluyordu. ...1855-1856 yılındaki Kırım Harbi esnasında bina o zamanki müttefiklerimiz olan Fransız ve İngilizlere devredilmiştir. Onlar kuleli binasını kışla ve hastane olarak, asker hastane olarak kullanmışlardır. Bu hastanede ölen askerlerini kışlanın kuzey sırtlarındaki mezarlığa defnetmişlerdir. Onun için buraya hala İngiliz mezarlığı denilmektedir. 1859 yılında Sultan Mecid'i tahttan indirmek maksadıyla bir ihtilal hazırlanmış, bu ihtilal önceden haber alınmış ve suçlular Serasker Rıza Paşa tarafından Kuleli Kışlası'nda muhakeme edilmişlerdi. Bu hadise tarihimize Kuleli Vakası olarak geçmiştir bundan dolayı. Kuleli Vakası'ndan sonra bina büyük bir yangında yanmıştır. Üzerindeki kitabeden açıkça anlaşıldığına göre Sultan Aziz zamanında ve 1863 yılında yeniden yapılmıştır. Yeniden inşa edilen binanın ana duvarları kârgir, bölmeleri, tavanları ve tabanları ahşap idi. Sahil tarafı 3, arka tarafı 2 katlıydı. Büyük kapıların, pencere kenarlarının ve tavanların sanat tarzı rokoko tarzıydı. Moda o zaman rokokoydu. Zaman zaman tamir edilmesine rağmen binadaki rokoko tarzı muhafaza edilmiştir. 1863 yılından 1876 yılına kadar 13 sene daha kışla olarak kullanılmıştır burası. 1876 yılında liseye devredilmiştir. Vehip Paşa bu okulun kumandanı iken iki kulenin dışında kuzey doğudaki bina ilave edilmiştir. Bu ilave binanın alt kısmı halen sinema salonu, gazino, üst kısmı fizik kimya laboratuvarları, şeref salonu, levazım deposu olarak kullanılmaktadır Eliyon. Ek bina 1 milyon lira civarında bir parayla yapılmıştır o zamanın parasıyla. Son defa bina Cemal Tural zamanında okul komutanı Bayram Arslan'ın gayretiyle 6 milyon liradan fazla bir para harcanarak yeniden betonarme olarak esaslı bir şekilde tamir edilmiştir. 17. asırda Evliya Çelebi'nin Kuleli adını kullandığına bakılırsa bu havalide kuleli bir binanın bulunduğuna hükmediyoruz. Fakat bu bina ne binasıdır? Hangi binadır? Bugünkü rasathanenin bulunduğu tepenin üstünde Bizanslar devrinde bir manastır vardı. Bu manastır kuleliydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı fıskiyeli kasrın da kulesi vardı. Şimdiki yukarı okulun olduğu yerde de oldukça yüksek bir kule bulunuyordu. Sadrazam İbrahim Paşa'nın bu kulenin enkazını ve taşlarını taşıyıp da Sadabat kasrını yaptırdığından bahsediliyor. O halde şeklini bu havaliye isim olarak kabul ettiren bir manastır, bir kasır veya bir kule vardı. Ama Kuleli adı hangisinden gelmektedir? Bunu kati olarak bilmek mümkün değil. Sultan Mecid de süvari kışlasını Kuleli ismine izafeten Kuleli olarak yaptırmıştır. Bir aralık bu kuleler yıkılmıştır. 1846-1868 tamiratında yeniden inşa edilmiştir. Bütün bu tarihi inkişafların neticesinde Kuleli adı buradaki askeri lisenin adına da bir alem olmuştur. Bugünkü Kuleli Askeri Lisesi'nin ilk devresini İstanbul'da Maçka Kışlası'nda açılan Mektebi Fünun-u İdadiye-i Şahane teşkil eder değerli dinleyiciler. Harbiye Mektebi yani Harp Okulu 1835'te resmen açıldığı zaman talebelerine 5 sene ilkokul öğretimi vermekle işe başlamıştır. Sonra da 3 sene orta mektep tedrisatı yapılmıştır. Böylece sene 1835 artı 5 artı 3 1843 olmuştur. Bu mektebi bitiren talebeler o zaman ikinci okul, ikinci mektep denilen ve bugünkü lise birinci sınıfına eşit olan ikinci mektebe geçmişlerdir. İkinci mektebe geçen öğrenciler 1843-44 ders yılında okuyarak lisenin ikinci sınıfına geçmişlerdir. Fakat sene 1844 olmuştur. Harbiye Mektebi gayri resmi olarak açılalı 10, resmen açılalı 9 sene olmuştur. Hala tek bir subay mezun etmemiş veya edememişti. Halbuki İmparatorluk ordusunun kadrosu bir hayli genişti. Kısa zamanda çok miktarda mektepli subay yetiştirmek, orduyu mesleki formasyonu olan mektepli subayların eline teslim etmek icap ediyordu. Harbiye mektebinden kısa zamanda çok miktarda subay, zabit mezun edebilmek, ordunun tahsil ve terbiyesini, savaş bilgisini edinmiş, bu formasyona sahip zabitlerin kumandasına orduyu verebilmek Harbiye Mektebi'ne aldığı talebelere ilk orta ve lise tahsili yaptırarak uzun bir zaman kaybettirmekle mümkündü. Bunun için de işte Harbiye Mektebi'ne kaynak olacak, ona talebe yetiştirecek askeri liseler açmak lazımdı. Askeri lise açmak zarureti kendisini şiddetle hissediyordu. Bu hal padişahı, kumandanları ve Harbiye Mektebi idarecilerini düşündürüyordu. Unutmamalı ki değerli dinleyiciler, bizde ilk sivil liseler Avrupa'yı tarzda 1838'de açılmıştır. Onlar da bir veya iki taneydi. Harbiye Mektebi'nde yetişmiş kumanda heyetiyle yetişen ve idare edilen Mehmet Ali Paşa ordusu, alaylı subaylardan müteşekkil kumanda heyetiyle yetişen ve idare edilen Osmanlı ordusunu 1839 yılında Nizip'te feci şekilde mağlup etmişti. Bu acı tecrübe henüz unutulmamıştı. İşte bu zarureti görenlerden biri Harbiye Mektebi kumandanı Emin Paşa'ydı. Emin Paşa hem Harbiye Mektebi'ni Avrupa Harbiye Mektepleri seviyesine çıkarmak, yetişen zabitlere, yetişecek zabitlere zamanın savaş bilgilerini en iyi şekilde öğretmek, hem de istenilen zabiti en kısa zamanda yetiştirmek hususundaki fikirlerini Seraskerlik makamına yazdı. Seraskerlik bugünkü Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı daha doğrusu seviyesinde bir makamdır. Seraskerlik makamı da bu fikirleri tesahüp etti ve destekledi. Mevzu padişaha intikal ettirildi. Neticede 1845 yılında Bağbali'de muhakkak bir komisyon kuruldu. Haftada iki gün toplanıyordu bu komisyon. Üç kişilik bir komisyon. Biri Emin Paşa, biri sonraki sadrazam Fuat Paşa, biri de sonradan Şeyhülislam olan Arif Hikmet Bey. Bu komisyon çalışmalardan sonra yalnız askeri tedrisat tarihinde değil, Türk tedrisat tarihinde de çok mühim bir yeri olan ve ileriye ışık tutan bir rapor hazırladı. Raporun esbab-ı mucibe yani gerekçe kısmında başlıca şunların yapılması isteniyordu. 1. Harbiye Mektebi'ne ilk orta lise çağındaki öğrenciler değil, liseyi bitirmiş ve harbiye mektebine girebilecek seviyeye gelmiş talebeler alınmalıdır. 2. Askeri liseler açılmalıdır. 3. Askeri liselere yalnız ayağının, eşrafın, kadıların, ulemanın, meşayihın, müderrislerin, büzera ve vükelanın çocukları değil, 12 yaşına girmiş fakat 17 yaşını bitirmemiş, soyu sopu belli, ruhen asil ailelerin çocukları da alınmalıdır. Bu maddeye dikkat çekerim değerli dinleyiciler. Çünkü 1. Dünya Savaşı'na kadar Avrupa'da, mesela Almanya'da, İngiltere'de askeri mekteplere talebe alınırken mutlaka bunların asilzade olmaları veya birkaç nesilden beri babalarının subay olmalarına dikkat edilirdi. Osmanlı Devleti'ndeki fırsat eşitliğine ve halkçı temayüllere dikkatinizi çekerim. Bu raporun 4. maddesi askeri liselere ehliyetli muallimlerin temini, 5. maddesi de askeri liselere rağbeti arttırmak için talebelere süslü ve parlak elbiseler giydirilmesi hususundaydı. İşte bu adı geçen rapor bir Dersaadet İdadiyesi, Dersaadet Lisesi kurulmasını öngörüyordu. İşte bu lise Kule Lisesi'nin ilki ve esasıdır. Muhakkat Komisyonu'nun aldığı kararlar Darüşşura-i Askeri'de ve Meclis-i Vala'da müzakere edildi. Darüşşura-i Askeri, askeri işlerin görüşüldüğü bir encümendi. Meclis-i Vala'da o zamanki Millet Meclisi diyelim, Devlet Şurası diyelim, öyle bir meclisti. Burada müzakere edildikten sonra Sadrazam tarafından Sultan Mecid'e arz edildi rapor. Padişah da kararı aynen kabul etti ve gereğinin yapılmasını emretti. Padişahın emri üzerine harekete geçildi. Ve Harbiye Mektebi talebe namzetleri bir ay devam eden ciddi bir imtihandan geçirildi. İmtihanda üstün muvaffakiyet gösterenler Mektebi Ulûm-ı Harbiye talebeleri, orta derecede muvaffak olanlar Mektebi Fünun-ı İdadiye talebeleri ve bir muvaffakiyet gösteremeyenler de İhtiyat sınıfları talebeleri olmak üzere üç gruba ayrıldılar. İrade-i Seniye ile, yani padişah emriyle birbirinden ayrılan iki mektepten Mektebi Ulûm-ı Harbiye küçük taksimde. Topçu birlikleri veya tophane hastanesi olarak yapılan binaya, ki sonradan bu binanın yerinde bugünkü ordu evi yapılmıştır, oraya. Mektebi Fünun-ı İdadiye ise 1835'ten beri Harbiye Mektebi binası olan Maçka Kışlası'nda kalacaktı. Fakat tabii her iki binanın da tamire, tadilata ihtiyacı vardı. Binaların tamiri bitene kadar her iki mektep 1845'te eski Dolmabahçe Sarayı'ndaki Çinili köşke taşındılar. Harbiye Mektebi 1900, Maçka Kışlası 500 keseye tamir ve tadil edildi, bitti. 1846 yılında her iki mektep kendi binalarına taşındılar. İdadiye, yani lise, Maçka Kışlası'na taşındı. Yine her iki mektep aynı gün 24 Şevval 1262, ki miladi 1846 yılına tekabül ediyor, bir cumartesi günü saat 10 civarında resmen tahsil ve tedrisatı açıldı. Cumartesi günü, o zamanlar cuma ve perşembe tatildi mekteplerde. Cuma devlet dairelerinde, perşembe ve cuma mekteplerde tatildi. Cumartesi hafta başıydı. Cumartesi günü saat 9'dan sonra Harbiye Mektebi'ne gelen ve merasimle karşılanan padişah, Harbiye Mektebi'ni resmen tahsil ve terbiyeye açtıktan sonra kalkıp Maçka'daki İdadiye'ye geldi. Burada da merasimle karşılandı. Bir müddet istirahat ettikten sonra salonda toplanmış olan muallim, talebe ve idarecilerin yanına geldi. Kısa bir konuşma yaptı padişah ve dedi ki, sizler ki Mektebi Fünun-ı İdadiye'nin muallimleri ve idarecilerisiniz. Geceyi gündüze katıp çalışmalı, millet için en faydalı insanları yetiştirip seçmelisiniz. Talebeler, sizler de sizler için yapılan bunca emek ve masrafları heba etmemek, yarının en iyi ve bilgili subayı olabilmek için şevkle, heyecanla çalışmalısınız. çalışmalısınız demişti. Daha sonra orada bulunan Nur Osmaniye Camii imamı Hayır Efendi'ye işaret etti padişah. O da "Ya Rabbi, mektepler açarak milleti tenvire, aydınlatmaya çalışan padişahımıza uzun ömürler. Mektebi Fünun-u İdadiye'yi yani askeri liseyi millet ve memleket için hayırlı eyle" diye dua etti. Ve böylece askeri lise, Mektebi Fünun-u İdadiye, o zaman liselere idadi denirdi. İdadi hazırlık demektir. Yani üniversiteye hazırlık. Bugün Amerika'da olduğu gibi, high school'larda olduğu gibi. Bu idadi askeri lise 1846-47 ders yılında tedrisata başladı. Değerli dinleyiciler, görülüyor ki çeşitli vesikalarda mektebin ismi farklı. Dersaadet İdadiyesi, Mektebi Harbiye İdadiyesi, Mektebi Fünun-u İdadiye, Mektebi İdadiye-i Şahane, Mektebi İdadiye ve Kuleli Kışlası'nda veya Kuleli'de Kain, Mektebi İdadiye gibi çeşitli şekillerde geçiyor resmi vesikalarda mektebin ismi. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu kabul edildiği zaman mektep bir aralık sivilleştirildi. İsmi dahi değiştirildi. Diğer sivil liseler gibi ismi sadece Kuleli Lisesi oldu. Askerlerden askeri talebelerden askeri işaretler elbiselerden çıkarıldı. Cumhuriyet devrinde idadi ismi kaldırıldı, yerine lise denilmeye başlandı. Onun için burası Kuleli Askeri İdadiyesi, ismi Kuleli Askeri Lisesi'ne çevrildi. Halen Kuleli Askeri Lisesi veya Kuleli Lisesi ismiyle burası yad edilmektedir. Değerli dinleyiciler, Harbiye Mektebi'nden ayrılarak müstakil bir şekilde açılan lise Maşka Kışlası tamir edilinceye kadar 1845-46 yılları arasında Çinili Köşk'te kaldı, Dolmabahçe'de. 1846'dan 55'e kadar Maşka'da tedrisat yapıldı. Kırım Harbi esnasında bina boşaltıldı. Fransızlara verildi. Mektep Üsküdar'daki eski bir mektep binasına taşındı. Harp bitip de 1857 yılı gelince tekrar Maçka Kışlası'na geçti. 1868 yılında İstanbul'daki kara ve deniz mühendishaneleri idadiyeleriyle tıbbiye ve harbiye idadiyeleri yani 4 idadiye birleştirildi. Büyük bir bina olan Galatasaray Kışlası'nda toplanmasına karar verildi. Aynı sene 1868'de Maçka'dan Galatasaray'a, 1876 yılında da askeri lise Kuleli Kışlası'na taşındı. Mektep Kuleli Kışlası'nda 1876 yılından 1878 yılına kadar ancak 2 ders yılı kalabildi değerli dinleyiciler. Çünkü o sene 1877 yılında Osmanlı-Rus Harbi çıktı. Kuleli Kışlası'nın hastane olması icap etti. Askeri lise bu sefer Pangaltı'daki Harbiye Mektebi binasına taşındı. Harp bitince 1879'da tekrar Kuleli Kışlası'na döndü. Balkan Harbi'nde de 1912-13 Balkan Harbi'nde de Mektep Beylerbeyi Sarayı'na taşındı. Tekrar harp bitince 1913'te Kuleli'ye geldi. 1919'a kadar burada kaldı. Kuleli'de kaldı. Mütareke devrinde İngilizler İstanbul'u işgal edince Kuleli'yi depo ve transit merkezi yapacağız diye binanın 24 saat içinde boşaltılmasını istediler. Boşaltılan binayı Ermeni yetimleri okulu olarak kullanmaları için Ermenilere verdiler. Ve buraya Ermeni tehcirinden arta kalan Ermeni çocukları veya annesi babası bu sırada ölmüş olan Ermeni çocukları yerleştirildi. Okul eşyalarıyla beraber okulun parkındaki çadırlara taşındı. Birkaç gün sonra da Kağıthane Sünnet Köprüsü'nde kurulan çadırlara taşındı. 3 ay kadar burada tedrisat yaptıktan sonra çadırlarda Maçka'daki silahhanenin yanındaki karakol binasına taşındı. 5 ay sonra da Beylerbeyi Sarayı yanındaki eski jandarma okulu binasına taşındı. Burada 1921 yılına kadar kaldı. 1921 yılında tekrar Kuleli Askeri Lisesi'ne geldi. Askeri lise Kuleli Kışlası'na geldi. Buradaki Ermeni yetimleri henüz buradaydı ve Kazım Karabekir'in Doğu Seferi'nden getirmiş olduğu çocuklar da bunlara eklenmişti. Rivayete göre bunlar da Kuleli Askeri Lisesi'nde yetiştirildiler. İkinci Dünya Savaşı'nın sırasında değerli dinleyiciler, Kuleli Askeri Lisesi bir ara Konya'ya taşındı. 1941-47 yılları arasında Konya'da kaldı ve 1947 yılında tekrar Kuleli'ye dönmüştür. Kurulduğu günden bu yana kadar öğrenci sayısı devamlı artmıştır. 1845-55 yılları arasında 250 kadar öğrencisi olan mektep, 100 yıl sonra 1845-55 yılları arasında 1000 kadar talebeye tedrisat tatbik ediliyordu. Bir mektebin münevverlerini, bir memleketin münevverlerini, o memleketteki mektepler, bu mekteplerdeki ders programları yetiştirir. Bu itibarla ders programı deyip geçmemek lazım. İstanbul Askeri Lisesi'nde, yani Mektebi Fünun-i İdadiye'de 1845'ten 1868'e kadar 5 sınıfta şu dersler okutulmuştur. 1. sınıfta imla, rik'a, yani güzel yazın, sülüs, çizgi ve kıraat. 2. sınıfta avamil, sarf, nahif, hüsnühat ve resim. Avamil, sarf, nahiv, bunlar dil bilgisidir. 3. sınıfta vaaz-ı beyan, mantık, yani doğru konuşma. Mantık, kavaid-i farisi, Farsça, tuhve-i vehbi, hüsnühat, güzel yazı, imla, Fransızca ve resim dersleri okutulmuştur. 4. sınıfta ilme hesap, matematik, coğrafya, baharistan, Farsça, hüsnühat, ayrıca Arapça, Farsça, Fransızca, imla ve resim dersi okutulmuştur. 5. sınıfta usul-i hendese, hendese ameliyatı, yani geometri tatbikatı, müsellesat-ı küreviye, kürevi üçgenler ve müsteviye, cebri adi, cebir, coğrafya, gülşen-i marif, yani tarih, Arapça, Farsça, Fransızca, kitabet, menazır, imla ve resim dersleri okutulmuştur. 1868 yılında İstanbul'daki çeşitli idadiyeler Galatasaray'da birleştirilince okullar 3 seneye indirildi, liseler. Ve bu tarihten 1876'ya kadar 1. sınıfta ilmi hesap, coğrafya, kavaid-i Osmaniye, kavaid-i Farisiye, yani Osmanlıca, Farsça, coğrafya, matematik, Gülistan, Fransızca, imla, resim ve jimnastik okutulmuştur. 2. sınıfta cebir-i adi, cebir, ilmi hesap, matematik, coğrafya, Osmanlı tarihi, Baharistan, yani Farsça, kitabet, Fransızca, resim ve jimnastik okutulmuştur. Son sınıfta, 3. sınıfta usul-i hendese, yani geometri usulü, cebri adi, cebir, kitabet, kozmografya, Fransızca, resim ve jimnastik dersleri okutulmaya başlanmıştır. Bu dersler arasında her sınıfta din dersleri nazariyesi de okutulmuştur. 1871 yılında İdadiye'nin ihtiyaç sınıflarından başka 3 seneden ibaret olan tahsil müddeti, talebenin öğrenmeye mecbur olduğu bilgileri öğrenmeye kafi gelmediği ileri sürülerek derslerin blok ders şeklinde verilmesi istenmiş ise de bu teklif kabul edilmemiştir. Fakat Galatasaray'daki umum mekatibi idadiyenin lağvedilmesinin düşünüldüğü sırada ve 1875'te harbiyeyi Avrupa Harbiye Mektepleri derecesine çıkarmak için idadiye 4 seneye çıkarılmıştır. Yani askeri lise 4 sene olmuştur. Ancak kabul edilen bu yeni şekil ya hiç tatbik edilememiş veya 1875-76 yıllarında ancak 1 sene tatbik edilebilmiştir. Çünkü okul hep 3 senede mezun vermiştir. 1876 tarihli bir yazıda Harbiye Mektebi'nin tedrisat müddeti 2 seneye indirilerek az zamanda çok subay yetiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar ve verilen emir üzerine öğretmenlerden ve idarecilerden müteşekkil bir komisyon toplanmıştır. Komisyon 3 seneye indirilen lise ders programlarını da tespit etmiştir. Ayrıca her derse verilmesi icap eden notlar, her dersten sorulması icap eden suallere verilecek notlar ve üssü mizan dahi tespit edilmiştir. Üssü mizan şudur, Yani her dersten geçmek yetmiyor. Bu derslerden belli bir not ortalamasıyla geçmek lazımdır. Eğer bu not ortalaması temin edilemezse o derslerin hepsinden kalınmış sayılıyor. Mesela 5 derse varsa 5'inden de 5 almak geçerli not yetmiyor. Mesela bunlardan bir tanesini 10 alırsanız üstümüzden 6'ysa işte ancak o zaman kurtarabilir. Çünkü bütün notların toplamının ders sayısına bölünmesi o üstü mizanın üstünde olması lazım. İşte bu usul 1876'da kabul ve tatbike başlanıldı. 1882'de Kolç Paşa zamanına kadar devam etti. Kolç Paşa Almanya'dan geldi. 1882 ve 1908 yılları arasında not ve üstü mizan ile ders müddetine dokunmadı ama ders ilave etti veya çıkararak programlarda mühim değişiklikler yaptı. Kolç Paşa'nın askeriyedeki hakimiyeti zamanında. Vehip Paşa 1909-1912 yılları arasında mektep kumandanı olmuştur. Vehip Paşa Çanakkale kumandanlarından Esat Paşa'nın kardeşidir. O zamanlarda mektebin tedrisat kadrosunda olduğu gibi ve tedrisatında olduğu gibi ders programlarında mühim değişiklikler olmuştur. Cumhuriyetten sonra da derslerde mühim değişmeler olmuştur. 1923-24 ders yılında okutulan derslerle 1933-34 ve 45-46 ders yıllarında okutulan dersler arasında mühim bir fark yok. Farklar derslerin mevzularında değil, isimlerinde görülüyor. 1865-66 ders yılında kurulan bir komisyonda askeri lisede okutulan sosyal dersler %75 nispetinde millileştirilirken müsbet ilim dersleri de %75 nispetinde aktüelleştirilmiştir. Ve Kuleli Askerisi'nde bu program uzun yıllar devam etmiştir. Okula giriş nasıl olurdu eskiden? İdadiyeler, askeri liseler ilk açıldığı zaman mektebe kadıların, ulemanın, müderrislerin, şeyhlerin, vükelanın, vüzeranın, ayan ve eşrafın, sülale-i tahireden olan çocukların alınması düşünülmüş ve arzu edilmiştir. Asilzade diyebileceğimiz bu zümreden bir kısmının alınması düşünülmüş. Fakat bunlar çocukların askeri liseye göndermeyince aslı nesli, soyu sopu belli, ruhen asil, güçlü kuvvetli, zeki kabiliyetli, mütenasif vücutlu çocukların alınması kararlaştırılmıştır. Hatta bunların zabit çıktıktan sonra kendi memleketlerinde veya civarda bulunan birliklere tayin edilmeleri esası kabul edilmiştir. Böylece hem subayların ailelerinin yanında bulunmaları hem de çocukların zabitlere imrenip askeri okullara talip olmaları temin edilmiş oluyordu. Bununla beraber okula girmek isteyenler ilk zamanlarda çok az olmuştur. Böyle hallerde İstanbul Askeri Lisesi ihtiyacını kendi deposu veya ambarı demek olan ihtiyat sınıflarından temin etmiştir ve girmek isteyenleri de senenin her mevsiminde almıştır. 1847 yılından itibaren mektebe girmek isteyenlerin miktarı artmaya başlamıştır. Bunun üzerine Mektep Kumandanlığı Askeri Mektepler Nazırlığı'na şu mealde bir teklifte bulunmuştur. Hüner ve marifetli, okumanın kıymetini bilen aileler çocuklarını zabit yapmak istemektedir. Nasiyelerinde istidat ve kabiliyet görülenler okula alınmaktadır. Fakat kayıt ve kabul için belli bir zaman yoktur. Vakitli vakitsiz müracaatlar olmakta. Bu ise derslerde karışıklığa ve zorluğa, disiplinsizliğe, nizamsızlığa sebep olmaktadır. Bundan böyle bir ders yılı içinde Şevval, Safer ve Cemaziyel ahir aylarında 3 defa öğrenci kaydı yapılır. Sair zamanlarda kayıt yapılmamasının usul edilmesi münasip olur. Teklif Darüşşura'ya askeride ve meclis valada müzakere ve kabul olunmuştur. 1850 yılında talebe alma ayları Recep, Şaban ve Ramazan aylarına tahvil edilmiş, kayıt ve kabul içinde şu esaslar konulmuştur. İsmi geçen 3 ayın dışında talebe alınamaz. 2. İdadiyelere, liselere 12 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olanlar alınamaz. 3. Rüşdiye'yi yani orta mektebi bitirmiş veya kendisini yetiştirerek İdadiye askeri liseye girecek seviyeye gelmiş olanlar imtihan edilir ve hangi sınıfın derecesinde ise o sınıfa alınırlar. 4. Alınacak talebelerin zeki, kabiliyetli ve mütenasibül endam yani vücudunun mütenasip olmasına dikkat edilir. 5. Talebe hangi sınıfa girecekse mutlaka imtihan edilerek alınır. İmtihansız olan alınanlar tembel olur ve sairlerine de sui misal olur. Diğerlerine de emsal olur. 6. Talebeler doktorun ve imtihan eden muallimin gizlice vereceği not ve tavsiyeye göre alınır. Fakat ne yazık ki 1851 yılında mektebe girmek isteyen vezirlerden Mahmud Paşa'nın, Ethem, Fethi, Besim ve Celal Paşaların, Sadrazam Yardımcısı Kazım Paşa'nın çocukları imtihan edilmeden alınmışlardır. 1864'te alınan bir kararla sivil rüştiyelerden gelenlerin ciddi bir imtihandan ve sıhhi muayeneden geçirildikten sonra ihtiyat veya ihzari sınıfına alınıp bir sene tahsil yaptırıldıktan sonra birinci sınıfa. İdadiyeden gelenlerin, liseden gelenlerin de imtihanı başardıkları takdirde mutlaka bir alt sınıfa alınmalıdır şartı konulmuştur. ...1875-1876 ders yılı sonunda kayıt kabul esaslarında değişiklikler yapılmıştır değerli dinleyiciler. Buna göre askeri rüştiyelerden, askeri ortaokullardan naklen gelen öğrencilerin sadece sıhhi muayeneleri yapılarak doğrudan idadiyelere alınması kararlaştırılmıştır. Sivil rüştiyelerden yani sivil orta mekteplerden idadiyelere, askeri liselere alınacak talebelerde ise şu hususlar nazar itibari alınırdı. 15 yaşından büyük olmayacak, sağlam olduğuna dair sıhhi heyetten rapor alınmış olacak... Kayıt kabuller 15 Temmuz 10 Ağustos arasında yapılır. Anadolu ve Rumeli idadiyelerine girmek için Osmanlı imlası, Kavaidi Farisi, Farsça kuralları, Kesra Aşari'ye kadar hesap, onluk bölmelere kadar hesap, coğrafya başlangıç, Farisi ibare, Arapça sarf ve naif ve kıraat derslerinden yapılan bir imtihanda muvaffak olması lazımdır. İstanbul idadiyesine girmek için yukarıdaki derslerden başka mantık, Kavaid-i Arabi, mükemmel hesap, umumi coğrafya, Kavaid-i Osmaniye, Hendese-i Haddi, geometri, resim ve gramer derslerinden yapılacak imtihanda muvaffak olmak. İstanbul İdadiyesi'ne girmek daha zor bir imtihandır. Sebebi de talebe akınını Anadolu ve Rumeli'deki askeri liselere çevirmektir. Mektepte 1845 ve 1872 tarihleri arasında umumiyetle bütün imtihanlar şifahi sözlü olarak yapılmıştır değerli dinleyiciler. 1872'den itibaren bütün sınıflarda ve sene içinde iki yazılı bir sözlü imtihan usulü kabul edilmiştir. Ara sınıflarda talebenin iki yazılıda aldığı notların ortalaması ile sözlüde aldığı notun ortalaması sınıf geçme notu oluyordu. Son sınıfta ise talebe sözlü mezuniyet imtihanına giriyor, sene içinde aldığı sözlü ve yazılı notların ortalaması ile mezuniyet imtihanında aldığı notun ortalaması mezuniyet notu oluyordu. Bu usul 1930 yılına kadar bazı değişikliklere rağmen devam etmiştir. 1830 yılında mezuniyet imtihanlarından başka bir de bakalorya imtihanı usulü kabul edilmiştir. 1936'da bakalorya olgunluk imtihanı şeklinde çevrilmiştir. 1966-67 ders yılında dahi eski imtihan ve not usulü devam ediyordu. Bütün sınıflar sömestr tatiliyle ikiye bölünmüş olan ders yılı içinde birinci devrede en az iki yazılı, bir sözlü imtihan ve bir de ödev notu verilmekte, bunların ortalaması birinci karne notu olmaktaydı. İkinci devrede ise en az iki yazılı bir sözlü imtihan yapılmakta ve bir de ödev notu verilmekteydi. Bunların ortalaması ikinci karne notu oluyordu. Ara sınıflarda iki karne notunun ortalaması ve öğretmenler kurulunun rızası sınıf geçme notu oluyordu. Son sınıfların ise iki karne notunun ortalaması ile mezuniyet imtihanında aldığı notun ortalaması mezuniyet notu olmaktaydı. 1864'e kadar sözlü olan mezuniyet imtihanları artık yazılı yapılmaktaydı. Mektebin bir de disiplin talimatnamesi vardı tabii. Okulun açıldığı ilk zamanlarda ısrarla ders çalışmamak, muallimlerin suallerine cevap vermemek, sükuneti ihlal etmek, sair talebeleri rahatsız edecek şekilde şarkı söylemek, mektepten kaçmak, izinden geç dönmek, arkadaşlarıyla kavga etmek, sınıf çavuşuna karşı gelmek, nöbetçilere karşı gelmek, içeride ve dışarıda göğsü açık gezmek, sigara, şarap, rakı ve esrar içmek, nizama mugayir elbise giymek, namaz kılmamak, yalan söylemek, hırsızlık etmek, sıra ve dolabı kirli tutmak, açık saçık resim yapmak veya yanında bulundurmak, muzır gazete kitap okumak, sabah geç kalkmak, bütünlüğe zararlı, birlik beraberliğe zararlı fikir taşımak gibi tavır ve hareketler idi bu ilk zamanlar işlenen suçlar. Bu suçlardan birini ilk defa işleyene küçük bir ceza verilirdi. Tekerrüründe daha çok cezalandırılır. Suç işlemekte ısrar ve inat ediyorsa nizama mugayir hareketlerinde ısrar ettiği için okuldan tard edilirdi. Talebe mektepten ya nizama mugayir hareket etmekte ısrar ettiği yahut da 4 veya 3 senelik tedrisat müddetince 2 defa sınıfta kaldığı için çıkarılırdı. Derslerine çalışmayan, suallere cevap vermeyenlere bir haftadan başlanarak birkaç hafta başına kadar izinsizlik cezası verilirdi. Dersine çalışsın diye izinsiz bırakılanlar firar ederse, derslerine girmek şartıyla bir hafta katıksız hapis cezası verilirdi. Tekrar ederse 15 değnek vurularak dövülürdü. Şarkı söyleyenlere önce tembih cezası, tekrarında derse girmek şartıyla 24 saat hapis cezası verilirdi. İçeride yakası açık gezene bir hafta başı, dışarıda yakası açık gezene 3 hafta başı izinsizlik cezası verilirdi. İzinden geç dönene bir hafta başı, tekrar eder ve 1-2 gün sonra gelirse 15 değnek dayak cezası verilirdi. Ayrıca derslere girmek suretiyle 6 gün katıksız hapis cezası verilirdi. Şarap, rakı, esrar içmek, hırsızlık etmek en büyük suçlardandı. Yakalandığı takdirde tekrarına göre 50 veya 100 değnekle cezalandırılırdı. Arkadaşını döven, sınıf çavuşuna karşı gelen 15 değnek vurularak cezalandırılırdı. İntizama riayet etmeyip sırasını ve dolabını kirli tutanlar 24 saat katıksız hapsedilirdi. Bölücü ve zararlı fikir taşımak da büyük suçlardandı. Böyle bir fikir taşıdığı katiyen anlaşılırsa okuldan derhal alakası kesilir, tard edilirdi. Veypaşa'nın kumandanlığı zamanında habersiz bir aramada bir Bulgar öğrencinin gözünde padişahın resmi bulunmuş. Resmin gözlerine iğne batırılmış, arkasına da intikamımızı er geç alacağız diye yazdığı tespit edildiğinden talebe derhal okuldan tard edilmiştir. 1921 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinden Anadolu'ya geçip Anadolu Hareketi'ne katılanlar olmuştur. Bu öğrencilerin miktarı 150 kadardır değerli dinleyiciler. Bunlar peyderpey Anadolu'ya geçmişler ve Anadolu Hareketi'ne katılmışlardır. Hatta o zamanlar Kuleli gençleri vatana kaçtı, İstiklal Ordusu çiçekler açtı diye türküler yakılıp söylenmiştir. Bunlardan bir kısmı Sakarya, bir kısmı ise Dumlupınar Muharebelerinde şehit düşmüşlerdir. Bir kısmı da orduda yüksek rütbelere kadar yükselmişlerdir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bu kadar. Haftaya yeni bir Çınaraltı programında ve yeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.